Ayrım 4.
Küreselleşme doğaya ve yaşama uygun ileri bir gelişme mi, yoksa gelişimini tamamlayarak asalaklaşan bir düzenin değişime ayak diremesi midir? Bu soruya açık bir yanıt verilmesi gerekir. Toplumsal ilişkilerin, buna bağlı olarak politikanın düzey ve niteliğini, ekonomik işleyişin aldığı biçim belirler. Bu biçim, aynı zamanda siyasi demokrasinin gelişkinlik düzeyinin de belirleyicisidir. Sosyal yaşamın uyumlu ve sürekli bir gelişme içinde olması için ekonomik yapı ile siyasi düzen arasında birbirini tamamlayan bir dengenin sağlanmış olması gerekir. Bu denge, üretimin ve üretici güçlerin özgürce gelişebileceği koşulların yaratılmasıyla korunabilir. Geçerli siyasi düzen, yaşama süresi dolan eski ilişkileri korumaya çalışıyorsa, gelişim önünde aşılması gereken engel haline gelmişse, baskı ve şiddete dayanıyorsa, bu düzen yaşam süresini doldurmuş demektir ve değiştirilmesi kaçınılmazdır. Değişim er ya da geç gerçekleşecek ve üretici güçlerin gelişimine olanak veren yeni bir siyasi düzen kurulacaktır. Tarihte hep böyle olmuştur. Toplumsal dönüşüm ve siyasi rejim değişikliği, insan isteğine bağlı olmayan nesnel zorunluluklardır. İnsanlar, başlangıçta bu zorunluluğun bilincinde olmasalar da, toplumsal koşullar insanlarda bu bilinci yaratır. Ve onları, nesnel gerçeğe uygun hareket ederek değişimi gerçekleştiren bir eylem içine sokar. Yaşamın sürekli gelişimine uygun düşen bu eylem, karşısına çıkan tutucu engelleri ortadan kaldırır ve insanlığı ileri götüren devrimci bir hareket haline gelir. Küreselleşme ideolojisinin kuramsal çerçevesi değişim, yenileşme ya da ilerleme gibi tanım ve savlar üzerine oturtulmuştur. Tarihin sonu, sanayi ötesi toplumların kurulması ya da postmodern çağa geçiş gibi yaklaşımlarla küreselleşmenin kuramını oluşturmaya çalışan ideologlar, İleri sürdükleri görüşlerde hep bu tanımları kullanmışlardır. Küreselleşme çağın zorunlu bir gereğidir. Küreselleşmeye karşı çıkmak tutuculuktur. Küreselleşmeye hiçbir güç karşı koyamaz. Söylenenler bunlardır ve bu söylemlerin olağanüstü yoğunlukta propagandası yapılmaktadır. İşsizlik ve yoksulluğun yaygınlığı, gelir dağılımındaki aşırı dengesizlik, sosyal güvensizlik, silahlanma yarışı ve savaşlar, ileri sürülen tezleri yatsıyor. Gerçeklerin çok farklı olduğunu gösteriyor. Küreselleşme ideologlarının gösterişli kuramlarını kaba bir propaganda haline getiriyor. İleri sürülen görüşler propaganda düzeyinde bırakılmıyor elbette. Mali ve siyasi müdahaleler ve kabul ettirilen programlarla özellikle az gelişmiş ülkelerde toplumsal ilerleme yönündeki tüm birikim ve eğilimler ortadan kaldırılıyor. Yoğun bir baskı tüm dünyaya yayılıyor. Güce dayalı saldırgan tutum küresel politikanın belirleyicisi haline geliyor. Kalkınma ve gelişmenin vazgeçilmez aracı olan ulus devletler bozulmaya uğratılıyor. Yozlaşmanın adı değişim, bozulmanın adı yenileşme oluyor. Baskı ve şiddetle sağlanan ve ayakta tutulmaya çalışılan küresel düzen, dünya uluslarının gelişimi önünde ortadan kaldırılması gereken engel haline geliyor. Gelişimin doğal evrimi durdurulmaya, insanların ve ulusların yaşanmamış gelecekleri ellerinden alınmaya çalışılıyor. Ve bütün bunlar değişim, yenileşme ya da ilerleme gibi tanımlar kullanılarak demokrasi ve özgürlük adına yapılıyor. Küresel politikaları tekelci şirketlerin belirlediği, rantiye karlarının ekonomiye yön verdiği ve üretici güçler üzerinde ağır bir baskının oluşturulduğu bir dünyada sürekli yinelenen ve sonuçları ortada olan demokrasi ve özgürlüğün neyin ve kimin özgürlüğü olduğunu herkesin ama öncelikle yoksulların görmesi gerekir. Gelişimin doğal evrimiyle çatışmanın olduğu yerde zor ve şiddet de vardır. Ve zorun tarih içinde her zaman önemli bir işlevi olmuştur. Bu anlamıyla zor ve şiddet hem gelişimin hem de tutuculuğun kullandığı bir araçtır. Hem eskiden gelen ayrıcalıklarını yitirmek istemeyenler hem de eşitsizliklere ve haksızlıklara karşı direnenler zora başvurur. Bu çatışma her zaman gelişimin önünde engel oluşturan tutucu ve baskıcı geleneklerin ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanır ve insanlık sürekli olarak gelişir. Toplumsal gelişmeyi kaçınılmaz kılan niteliksel öz budur. Günümüzde zor ve şiddetin kapsamı genişlemiş ve teknolojik gelişimin sağladığı olanaklarla toplumsal yaşamın hemen her alanına yayılmıştır. Bugünün zor kavramı artık politik teröre bağlı silahlı şiddetle sınırlı değildir. Silahlı şiddet sistemin ayakta tutulması için temeldir ve gerektiğinde kullanılmaktan çekinilmez. Ancak yeğlenen, silahlı şiddetin gizlenmesi ve küresel işleyişin barışçıl yöntemlerle sürdürülmesidir. Bu amaçla ekonomik, mali ve kültürel alanlara geniş kapsamlı barışçı saldırılar yöneltilmiş ve yaratılan kaos ortamında bilgiden koparılmış insanlar kendi haklarıyla çelişen uygulamalar içine sokulmuşlardır. Politik propagandayla toplumun tümüne yöneltilen ekonomik ve kültürel şiddet, düşünsel terör düzeyine vararak kitleler üzerinde silahlı şiddetten daha etkili olmaktadır. Burada artık söz konusu olan yalnızca hapishane ya da toplama kamplarının varlığı değil, tüm toplumun açık şiddetin gizlenmeye çalışıldığı bir toplama kampı haline getirilmesidir. Fransız siyaset bilimci Jean-Marie Domenach, politik propagandanın kitleler üzerinde kurduğu baskıyı çağdaş totalitarizm olarak tanımlarken şunları söylemektedir. Çağdaş totalitarizmin güçlerinin sıralanışında ilk sıra tartışma götürmez bir biçimde politik propagandadır. Propaganda polisten önce gelir. Politik propaganda devlet ya da para güçlerinin elinde kitlelerin potansiyel etkisini durdurmak, uyutmak ve kendi yararına kullanmak için en güçlü araçtır. 27. Politika ve Propaganda, Jean-Marie Domenach, Varlık Yayınları, İstanbul 1969, sayfa 4. Ak, Profesör Doktor Çetin Yetkin, İktidar, Süreç Yayınları, 1987, sayfa 54. Politik propagandanın gücü konusunda Bertrand Russell'ın görüşleri farklı değildir. Propaganda eğer toplumun hemen tümünde ortak bir görüş yaratabilirse, karşı konulamaz bir iktidar doğurabilir. 28. İktidar, Bertrand Russell, sayfa 2, AK, AGE, sayfa 54. Ülkeler üzerinde uluslararası geçerliliği olan kalıcı bir egemenliğin kurulabilmesi için insanların ulusal bilinçten yoksun bırakılması ve toplumun kendisine yabancılaştırılması gerekir. Bunun için halkın düşünce yapısına, yaşam biçimine ve gelecek umutlarına yön verilmeye çalışılır. Kültürel yozlaşma hızla yayılır, yozlaşma yabancılaşmayı, yabancılaşma da yozlaşmayı üretir. Küresel kültür piyasasının düzeysiz ürünleri, televizyon programları, video, plak, kaset, CD ve filmlerle dünyanın her yerinde yozlaşmaya temel oluşturacak kültürel ideoloji pazarlanır. Radyo, TV, yazılı basın, haber ajansları, uydu ve bilgisayar teknolojisi, telefon ve bilgi işlem merkezleriyle tüm dünya bugün hemen hepsi gelişmiş ülkelere ait olan muazzam bir iletişim ağıyla sarılmıştır. Bu ağın oluşturduğu medya gücü, siyaset ve silahtan daha etkili yöntemlerle ulusal kültürlerin soykırımını planlayan merkezler durumuna gelmiştir. Dwarger, iletişim teknolojisinin insanlar üzerinde kurduğu bilinçli baskı konusunda şunları söylemektedir. Kapitalist iletişim sistemi halkın ahmaklaştırılması diye adlandırabileceğimiz bir sonuç doğurmaktadır. İnsanları entelektüel düzeyi çok düşük, çocukça bir evren içinde hapsetmek amacını gütmektedir. Sürekli olarak gönül maceralarının şişirilmesi, krallar, kraliçeler ve öteki sözde büyüklerin giyinişleri, içinde yaşadıkları dekorun şatafatı, içi boş tarihsel hatıralar halkı ahmaklaştırmak için kolayca kullanılır. Bu araçlarla halk, gerçek dışı, yapay, düşsel ve çocukça bir aleme daldırılır, dikkatler böylece gerçek sorunlardan başka yönlere çevrilir. Kapitalist iletişim araçlarının kurbanları, vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye çok az hazırlıklıdır. 29. Politikaya giriş, Maurice Dwarger, sayfa 131-135, AK Profesör Doktor Çetin Yetkin, İktidar, Süreç Yayınları, 1987, sayfa 60. Kültürel yozlaşmayla sağlanan sosyal bozulma ve ulusal bilinçten uzaklaşma, daha sonra gündeme getirilecek politik ve ekonomik uygulamalar için uygulama sahiplerine üzerinde özgürce hareket edebilecekleri serbest bir alan yaratır. Ulus devletin küçültülerek denetim altına alınması, ekonomik kaynaklara el konulması, enerji ve iletişim kurumlarının ele geçirilmesi ve mali denetimin sağlanması, küresel egemenliğin yerleşmesi için gerçekleştirilmesi zorunlu uygulamalardır. Toplumsal yaşamın her alanında mutlak bir egemenlik anlamına gelen bu uygulamalar, bir bütün olarak incelendiğinde karşımıza sömürgecilikle başlayan, emperyalizme ve küreselleşmeye ulaşan bir süreç çıkacaktır. Bugün küreselleşmeyi savunan hiç kimse kendisini emperyalizmi savunuyor olarak görmek ya da göstermek istemez. Emperyalizm yıpranmış bir tanımdır. Oysa küreselleşme, işleyiş yöntemleri gelişmiş, teknolojik donanımı çeşitlenmiş, yoğunluğu ve baskı gücü artmış, emperyalizmin tam olarak kendisidir. Bunu görmek için fazla akıllı olmaya ya da zahmetli araştırmalar yapmaya gerek yoktur. 20. yüzyıl başındaki ekonomik veriler, rekabet gerilimleri ve politik ilişkiler, günümüz koşullarıyla kıyaslanacak olursa durum açıkça ortaya çıkacaktır. Aradan 100 yıl geçmiştir ama mal ve sermaye üstünlüğüne dayanılarak az gelişmiş ülkeler üzerine kurulan baskı, sağlanan disiplin ve bunları oluşturan uluslararası ilişkilerin niteliği değişmemiştir. Emperyalizmin bugün açıkça savunulamamasının nedeni, sömürge ve yarı sömürgelerde 20. yüzyıl boyunca verilen anti-emperyalist mücadelenin kuramsal ve eylemsel olarak emperyalizmin gerçek niteliğini ortaya çıkarmış olmasıdır. Az gelişmiş ülkelerde bugün kapsamı ve olumsuz sonuçları giderek artan bir ulus devlet bunalımı yaşanmaktadır. Bu herkesin gördüğü ve kabul ettiği bir gerçektir. Görülmeyen ancak görülmesi gereken ana sorun, ulus devlet bunalımını yaratan nedenlerdir. İleri sürüldüğü gibi ulus devletler yaşam sürelerini doldurarak ortadan kalkmakta olan kurumlar mıdır? Ulus devletler neden güçsüzleşiyor? Güçsüzleşme, sönüme giden doğal ve demokratik bir süreç mi? Güce dayalı bilinçli bir girişim mi? Ulus devlet bunalımı hangi ülkelerde yaşanıyor? Bunlar yanıt verilmesi gereken sorulardır. Ulus devletlerin güçsüzleşmesiyle tekelci şirket çıkarları ve bu çıkarları temsil eden büyük devlet politikaları arasında dolaysız bir bağ vardır. Deniz aşırı pazarlara açılmak zorunda olan büyük şirketler, milli pazarını koruma olanaklarından yoksun pazarlara girdiğinde önce ekonomi sonra politik işleyişi ele geçirirler. Milli şirketlerini uluslararası şirketlerle rekabet edebilecek hale getiremeyen, bunu başarabilen ülke zaten kalkınmış demektir. Az gelişmiş ülkeler, kısa sürede bağımsızlığı kağıt üzerinde kalan sömürgeler haline getirir. Bu ülkelerin demokrasileri, parlamentoları, seçilmiş hükümetleri vardır. 4 ya da 5 yılda bir seçim yaparlar, ancak kimsenin memnun olmadığı bu sanal demokrasinin arkasında muhalefet edenleri yok eden, uluslararası bağlantılı, örgütlü bir şiddet vardır. Ülkenin yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, bankaları, fabrikaları, enerji ve iletişim yapıları ve doğal olarak yönetim sistemi tam olarak teslim alınmıştır. Üst düzey yöneticiler ve politikacılar, yönetsel ve siyasal kariyerlerini korumak ya da yükseltmek için kendilerini küresel güç merkezlerine kabul ettirmek zorundadırlar. İşbirlikçilik buralarda en geçerli meslek haline gelmiştir. Ulus devlet varlığının baskı altına alınarak güçsüzleştirilmesi ve ulusal liderlerin giderek artan biçimde küresel işleyişe bağlanmaları onları ulusuna ve halkına karşı yabancılaştırır. Milliyetçi ya da sosyalist, liberal ya da sosyal demokrat, siyasal sözlüğün hangi tanımı kullanılırsa kullanılsın, dinsel ve etnik ögeler üzerinden siyaset yapılır. Varlık nedenleri giderek artan biçimde küresel sisteme gösterdikleri uyuma bağlanmış olan liderler, doğal ve kaçınılmaz olarak kendilerine iletilen küresel programları uygulamaktan başka bir şey yapmazlar. Ulus devlet liderleri kendi ülkeleri üzerinde bir zamanlar sahip oldukları denetimin büyük bölümünü artık yitirmişlerdir. Yabancılar içeri girmiş ve ulusal varlığın dayanak noktaları ele geçirilmiştir. Ulus devlet yetkilileri politik kariyerlerini korumak için ülke zararına işleyen bağımlılıklara karşı çıkmamak ve dış dünyanın isteklerine gittikçe daha fazla boyun eğmek zorundadırlar. Uluslararası örgüt ve şirketler ülkenin yalnızca yönetim merkezlerine değil en uzak yöresine dek girmiş, yasama, yargı ve yürütme işleyişini bozuş ve geleneksel yönetim düzenini önemli oranda çalışamaz hale getirmiştir. Küreselleşme, deniz aşırı ülkelerde mal ve hizmet üretme, maden işletme, mali sermaye ticareti yapma ve kar transfer etmede ortaya çıkacak sorunları çözmek için kurulan bir dünya sistemidir. Satılamayan mal, yatırıma dönüştürülemeyen para sahibinin elinde patlamaya hazır bir bomba gibidir. Para da, mal da az sayıdaki zengin ülkenin elindedir ve bu ülkeler ellerindeki para ve malı mutlaka satmak için bunun için de pazar bulmak zorundadır. Küreselleşme, bu zorunluluğu yerine getirmek için geliştirilen ilişkiler bütününden başka bir şey değildir. Az gelişmiş ülkelere küresel işleyiş içinde verilen rol, mali ve teknolojik üstünlüğü ele geçirmiş olan gelişmiş ülkelere sürekli olarak kaynak transfer etmektir. Az gelişmiş ülkeler, geçmişte sömürgelere sahip olmamıştır. Kendileri sömürgeydi. Kaynakları kıt, sermaye birikimleri yetersizdir, sanayileşememişlerdir. Ellerinde satacakları birkaç çeşit tarım ürünü ve ulusal mülkiyette kalabilmişse işlenmemiş maden vardır. Emek yoğun alanlara yönelmiş olan yabancı sermaye yatırımları, tüketime dönük montaj yatırımlarıdır. Kalkınmak için üretime yönelmek zorunda olan az gelişmiş ülkelerde, milli pazarın küresel ilişkiler açılarak korumasız kılınması, üstelik bunun bilerek yapılması ulusal bir dramdır. Bugün Türkiye'de, Asya, Afrika, Güney Amerika ülkelerinde kapsamlı programlar halinde uygulanan borçlandırma, yoksullaştırma ve yolsuzluk girişimlerinin arkasında ulus devletin çökertilme amacı vardır. Devletin etkisizleştirilmesiyle ortaya çıkan boşluğu, yerel halk hareketleri, etnik ve dinsel yapılanmalar ve büyük çoğunluğu kayıt dışı olan ticari ilişkiler almaktadır. Devletin etkisi dışında kalan ve şaşırtıcı bir biçimde gelişen bu ilişkiler, beraberinde resmi olmayan anlaşmaları ve yasa dışı işleyiş kurallarını toplumsal yaşam içine sokmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde ulus devlet gücü küçülüp etkisizleşirken, gelişmiş ülkelerde bunun tersi olmaktadır. Ulusal çıkarlara dayalı milliyetçi eğilimler, büyük devlet politikalarının hala ana doğrultusudur. Bu ülkelerde ulusal güvenlik stratejileri 50 ya da 100 yıllıktır ve ödünsüz uygulanır. Az gelişmiş ülkelerde kitleleri ulusal bilinçten uzaklaştıran anti-milliyetçi propaganda her alanda ve her tür araçla sürdürülürken, gelişmiş ülkelerde milliyetçilik hala toplumsal ilişkilerin tümünü etkileyen ve her sosyal kesimden destek gören mevcut düzen ideolojisidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yerli malı kullan kampanyaları, bayrak ve büyük ülke söylemleri aralıksız sürmektedir. Amerikan ekonomisi deliksiz bir koruma altındadır. Dünya serbest ticaretinin koruyucusu olan bu ülkede korumacı önlemleri, tarife dışı engelleri aşmak Amerika'yı yeniden keşfetmek gibidir. Hollywood, Amerikan milliyetçiliğini öven ince ayarlı filmler üretmeyi ara vermeden sürdürmektedir. Avrupalıların uygarlıkla eş tuttuğu Avrupalılık düşüncesiyle, Amerikalıların kendilerini her konuda üstün görmelerinin arkasında Batı milliyetçiliğiyle ırkçılığın karışımından oluşan yaygın ve yerleşik bir anlayış vardır. Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi işgaline karşı direnişi Sovyet halkına ulusçu söylemlerle yaydı ve buna Büyük Vatan Savunması dedi. Nazi işgali altındaki Fransa'da komünistinden sosyalistine, Hristiyan demokratından sosyal demokratına dek her siyasal kesimin katıldığı partizan hareketi, Özgür Fransa söylemiyle ve milliyetçi bir anlayışla mücadele etti. Fransız komünistleri bu mücadeleye proleter vatanseverliği adını verdiler. Fransa milli takımı 1998 yılında dünya futbol şampiyonu olduğunda Paris'in ünlü Şanzelize bulvarına 1,5 milyon insan toplandı. Gazeteler bu kadar insanın yalnızca Paris'in kurtuluşunda bir araya geldiğini yazdı. Batı'da ulusal bütünlükten hiçbir koşulda ödün verilmezken, az gelişmiş ülkelerde parçalanma eğilimleri gelişiyor ve hemen her etnik grup kendi bayrağını ister hale geliyor.
Büyük devlet politikalarıyla yaratılan bu istek, demokratik istem olarak destekleniyor. Batı hukuku, devlete karşı işlenmiş suçlara verilen cezalarla dolu ama söz konusu az gelişmiş ülkeler olduğunda bu tür cezalar insan hakları ihlali ya da baskıcı rejim uygulamaları oluyor. Küresel güçler dünyanın her yerinde sürekli olarak devletin küçültülmesi gerektiğini söylüyorlar ama sonuçta küçükler sürekli küçülüyor, büyükler sürekli büyüyor. Bu gerçeği üstelik gelişmiş ülke kaynakları ortaya koyuyor.